Ayrım 26. Darbe. Hawaii'den Irak'a Amerika'nın rejim değişiklikleri yüzyılı. Stephen Kinzer. Sayfa 341. Bölüm 12. Göz çukurlarında sinekler dolaşıyor olacak. 21 Ekim 2001 öğleden sonrası Pakistan'dan kendi memleketlerine geçen 20 Afgan savaşçı aman vermez sıradağlarda bitmek bilmez bir yürüyüşe hazır olmak zorundaydı. Ama 19'u hazırdı. Kumandanlarının ise jip ya da katıra ihtiyacı vardı. 10 yılı aşkın süre önce gerilla olarak görevdeyken Sovyet mayınına basmıştı. Patlama onu yere fırlatmıştı ve düşerken gözlerinin önünden bir nesnenin uçtuğunu görmüştü. Bu onun sağ ayağıydı. Abdülhak o andan beri sakat bir bedenle savaşıyordu. Halkın isyancılardan oluşan ufak topluluğu ulusların kaderlerini biçimlendirebilirmiş gibi görünmüyordu. Afganistan tarafından yönlendirilen teröristler 6 haftadan kısa bir süre önce Birleşik Devletlere hayretler verici saldırılar gerçekleştirmişlerdi. Olanaklı ve olanaksız kavramları birbirine karışmıştı. Birleşik Devletler iktidardaki Taliban'ı yok etme çabasıyla Afganistan'ı bombalamaya başlamıştı. Hak bunun yeni demokratik bir Afganistan kurmak için doğru yol olmadığı kanısındaydı. Yurttaşlarına bir alternatif sunmak için ülkesine dönüyordu. Hak Pakistan'ın hudut şehri olan Peşaver'deki karargahında her fikirden Afgan'la yaptığı görüşmeler silsilesinin ardından askeri ve siyasi darbelerle Taliban'ı ortadan kaldırabileceğine inanır hale gelmişti. Önemli Taliban komutanlarını bile kendi yanına çekebileceğinden emindi. Roma seyahati sırasında uzun yıllardır ıstırap içinde olan ülkesi için çok etnili sivil bir hükümet hayalini paylaşan sürgündeki Afgan kralı Zahir Şah'ın hayır duasını istemiş ve almıştı. Bu görev oldukça umutlandırıcı olmakla birlikte aynı zamanda da aşırı derecede tehlikeliydi. Hak acımasız fanatikler tarafından idare edilen bir ülkeye açıkça iktidarı devirme niyetiyle giriyordu. O ve adamları sadece hafif silahlara sahiptiler ve Taliban onları bulmadan önce emniyetli bir yer bulmalıydılar. Hak hazır olmadan harekete geçmişti. Çoğu Afgan'ın nefret ettiği ve aniden dünya terörünün simgesi haline gelen Taliban'ın çökmenin eşiğinde olduğunu sanıyordu. Onun ülkedeki hakimiyetini olabildiği kadar az şiddet kullanarak yıkmak istiyordu. Böylece yerel diktatörlerle yabancı hükümetlerin yeni kurulacak rejim üzerindeki hakimiyetini en aza indirgemeyi umuyordu. Ancak 7 Ekim'de Afganistan'ın üzerine Amerikan füzeleri yağmaya başlayınca Hak acele etmesi gerektiği hissine kapıldı. Yabancı güçlerin himayesindeki bir bombalama seferberliğinin Taliban'ı iktidardan indirmesi halinde ulusun karışıklığa gireceğinden korkuyordu. Afganistan'a çabucak girip Taliban'la savaşmakla kalmayıp, o düştüğünde iktidarı da devralacak bir kuvvet oluşturmak istiyordu. Bu ilk bakışta Birleşik Devletler'in hararetle destekleyeceği tarzda bir görev gibi görünmekteydi. Hak isyancı Afgan komutanları arasında en cesur ve şöhretlilerden biriydi. Diğer birçoğunun aksine dünyevi, laik ve batıcıydı. Margaret Thatcher onu Downing Street'te konuk etmiş, Ronald Reagan bir Beyaz Saray resepsiyonunda şerefine içmeye değer görerek ona kadehe kaldırmış ve Abdülhak biz senin yanındayız diye söz vermişti. Fakat Abdülhak aynı zamanda açık sözlü bir milliyetçiydi. Rüyası Taliban'ın iktidardan devrilmesinin ardından tüm dış nüfuzlardan bağımsız bir rejimin kurulmasıydı. ''Siz Amerikalılardan ne isteriz, sizinle dostluk kurmak isteriz.'' demişti bir görüşmeciye. ''Ama önünüzde eğilemeyiz, kuklanız olamayız. Kuklanız olmamızı beklerseniz sizinle Sovyetler arasında bizim için fark kalmayacaktır.'' Bu gibi yorumlar halkın güç sahibi Amerikalılar tarafından dışlanmasına yol açmıştı. CIA 1980'de Sovyet işgalcilerine karşı gerçekleşen ayaklanmada ona sadece ölçülü bir destek vermişti. Ve aradan geçen yıllarda daha işbirlikçi bir tavır almadığından Birleşik Devletler Taliban'la savaşmasına yardım etmeye meyilli değildi. O yine de savaşa geri döndü. Taliban liderleri Hak'ı potansiyeli kuvvetli bir düşman olarak biliyorlardı. 1999'da Peşaver'deki evine onu öldürmesi için bir ekip yolladılar. Ama suikastçılar ancak eşiyle 11 yaşındaki oğlunu vurmayı başardılar. Dolayısıyla Hak o güz gecesi Afganistan'a geçtiğinde Taliban'ı sırf Afganistan'la yaptıkları için değil, kendi ailesine yaptıkları için de cezalandırmak istiyordu. Peşaver yüzyıllar boyunca casusluk ve entrikanın göz kamaştırıcı bir merkezi olmuştur. Öyle tehlikelidir ki bir adam sokaklardan kaldırılıp ortadan tamamen kaybolabilir. Ama öyle güvenlidir ki döviz satıcıları kocaman para tomarlarının önünde uyuklarlar. Labirenti andıran pazar yerindeki seyyar satıcılar dağ aslanı postu, tavus kuşu tüyü, sulu kavunlar ve dünyanın en iyisi olduğunu iddia ettikleri eroini satarlar. Casuslar her yerdedir, peşaverde sır saklamak zordur. Bu Abdülhak için özellikle doğruydu. Taliban onu öldürmeyi başaramamıştı. Ancak aynı şekilde haktan haz etmeyen Pakistan gizli servisiyle yakın ilişki içindeydi. İki topluluk da her hareketini gözlüyor, telefonunu dinliyor ve rüşvet vererek tekrar yakın çevresine girmeye çalışıyordu. Hak öyle konuşkandı ki Taliban ve Pakistan ajanlarının onu bu kadar yakından izlemesine muhtemelen gerek yoktu. Afganistan'a geçişinin kısa süre ardından Wall Street Journal'da misyonu hakkında bir makale çıktı. Bir kilit anti-Taliban komutanı Afganistan'ın güneyine rejime karşı ilk etnik Peştun cepheyi açma amacıyla yaklaşık 100 adamlık bir kuvvetle girmiştir. Hak önümüzdeki birkaç gün içinde askeri saldırı düzenlemeye hazırlanmaktadır. Sovyetlere karşı savaş sırasında Afganistan'ın en hürmet edilen komutanlarının arasında olan Hak, Birleşik Devletler'in Merkezi İstihbarat Ajansı'nın son aylarda bazı Taliban karşıtı liderlere dağıttığı desteği almamıştır. O, Peşaver'de Birleşik Devletler'e yapılan saldırıyı eleştiren birkaç muhalif liderden biridir. Taliban'ın askeri donanımları ile tesisatlarının çoğu 16 gündür süren saldırılardan dolayı harap olmuş gibi görünse de, bazı muhalif liderler bu ağır darbenin aynı zamanda Afganları kademe kademe yabancılaştırdığını söylüyorlar. Hak 20 Ekim Cumartesi günü yola çıkmasından bir gün önce Peşaver'de CIA ajanlarıyla görüşmüştü. Onlara bir dizi saf değiştirme ve askeri ayaklanma tetikleyerek Taliban'ı askeri düzeyde kan dökerek indirmeyi umduğunu söyledi. Hak'ın aklına bir fikir geldiğinde hep yaptıkları gibi hiç ilgilenmediler. Ona yardım babında tek teklif ettikleri birkaç uydu telefonuydu. İki neden öne sürerek bunu reddetti. Birincisi Afganistan'da büyümüş olan ve Hak'ın amacına katkıda bulunan varlıklı Amerikalı kardeşler James ve Joseph Ritchie sayesinde ihtiyaç duyduğu tüm telefonlara sahipti. İkincisi CIA'nın bu telefonlara küresel konumlandırma çipleri ekerek hareketlerini takip edeceğinden ve bu bilgileri belki de düşmanlarına ileteceğinden şüphe ediyordu. Hak Hayber geçidi yakınındaki dağlardan Afganistan'a sızdıktan sonra kırsal bölge ileri gelenleriyle ve Taliban karşıtı misyonunda ona yardım edebileceğini düşündüğü insanlarla temas kurmaya başladı. Aralarında Celalabad yakınında bir beldeden gelme güçlü bir Taliban lideri de olan birkaçı davasına katılmayı kabul ettiler. Ancak bu katılımlar için nihai düzenlemeler gerçekleşmeden Hak Taliban savaşçılarından oluşan ve onu esir alması için Celalabad'dan gönderilen bir birliğin yaklaşmakta olduğu haberini aldı. Pakistan'a doğru çekilmeye çalıştı fakat tüm kaçış yollarını kesilmiş halde buldu. Misyonu başlayalı daha 6 gün olmuştu ve hayatı şimdiden ansızın tehlikeye girmişti. Hak'ın tek umudu vardı. Kapana kıstırıldığı vadinin yakınlarında Sovyetler tarafından 10 yıl önce inşa edilmiş iki helikopter pisti bulunmaktaydı. Uydu telefonunu kullanarak Peşaver'de tedirginlik içinde haber beklemekte olan Amerikalı dostu ve destekçisi James Ritchie'yi aradı. Gelen haber hiç iyi değildi. "Benim için bir şey yapabilir misin?" diye sordu Hak. Ritchie bu yardım çağrısını derhal Birleşik Devletler'deki kardeşine iletti ve o da Hak'ın Amerikalı destekçilerinden biri olan Robert McFarlane'i aradı. Başkan Reagan'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak hizmet verirken kurduğu bağlantılar ağına hala sahip olan McFarlane, Virginia'nın Langley şehrindeki CIA faaliyetleri merkezinde çalışan ajanlara ve ayrıca Ulusal Güvenlik Konseyi'nin baş askeri danışmanı General Wayne Downing'e telefon açtı. Onlara Hak'ın tam konumunu vererek onu kurtarmaya çalışmalarını rica etti. McFarlane o perşembe gecesi telefon başında yanıt beklerken Hak dünyanın öbür ucunda Afganistan'da sabah ayazında düşmanları tarafından çevresi sarılmış vaziyetteydi. Kaderi en yakın müttefiği olması gereken ancak neredeyse 20 yıldır ne zaman yardım istese onu geri çevirmiş olan CIA'nın ellerindeydi. Şansı azdı. Afganistan adı yüzyıllardır tecrit ve uzaklık kavramlarını çağrıştırmıştır. Asya topraklarında mahsur kalmış, muazzam yükseklikte sıra dağlar tarafından dünya ile ilişkisi kesilmiş ve kanundan çok kabile gelenekleriyle yönetilen ürkütücü bir yerdir. 1842'de Kabil'den kaçmak zorunda kalan 16 bin Britanyalı asker ve kamp personelinden sadece bir kişinin 140 kilometre uzaklıktaki Celalabad'da Britanya garnizonuna ulaşabilmesi, işgalcilere karşı efsaneleşmiş düşmanlığının hülasasıdır. Rusya ile Britanya 19. yüzyıl boyunca büyük oyun olarak bilinen ödülü yüksek bir rekabete girişerek Afganistan üzerinde nüfus sahibi olmak amacıyla dövüşüp durdular. Yoksul bir ülke varlıklı ülkelerin göz diktiği kaynaklara sahipse bunun gibi rekabetler sık sık patlak verir. Afganistan'da petrol ve maden zenginliği yoktur. Verimli toprağı ise azdır. Ancak yabancıları her daim cezbeden bir niteliğe sahiptir. Konumu. Hindistan'a, İran'a, Orta Asya ve Çin'e giden yüzyıllardır stratejik ganimet gözüyle bakılan yolların üzerinde uzanmaktadır. Afganistan bağımsızlık geleneğine yaraşır şekilde hem 1. hem de 2. Dünya Savaşlarında tarafsız kaldı. Önderleri savaş sonrası yıllarda soğuk savaş saplaşmasının dışında kalmak için çabalayıp kayda değer ölçüde başarılı oldular. 1973'te monarşiyi alaşağı eden genç subaylar hem komşu Sovyetler Birliği'nin hem de uzaktaki Birleşik Devletler'in yardımını kabul ettiler. 1979'da solcu bir koalisyon tarafından indirilene dek iktidara sahip oldular. Yeni rejim kısmen başarılması zor toplumsal reformlar dayatmaya çalıştığı için kısmen de çoğu Afganlının emperyalist ve Müslümanlık karşıtı olarak gördüğü, Sovyetler Birliği ile ittifak oluşturduğu için iktidarını pekiştiremeyeceğini gördü. Bölgesel başkent Herat'ta okuma yazma kampanyasına kadınların dahil edilmesine karşı düzenlenen bir protesto topyekün isyana dönüştü. Militanlar çok miktarda Sovyet vatandaşı, erkeği, kadını ve çocuğu bulup doğradılar ve parçalanmış cesetlerden bazılarını mızraklarına takarak coşkuyla sokaklarda gezdirdiler. Sovyetlerin de yardımıyla hükümet 20 bin insanın öldürüldüğü vahşi bir bombardımanın ardından şehri geri aldı. Bu başkaldırı bölge hala Orta Doğu ve Orta Asya'nın stratejik haritasını radikal boyutta değiştiren İran İslami devriminin şokunu atlatmaya çalışırken baş göstermişti. Amerikalılar devrimi ciddi bir jeopolitik gerileme olarak görüyor ve Sovyetlerin bu durumdan faydalanarak Afganistan'ı Basra Körfezi'nin petrol alanlarına ulaşmak için üs olarak kullanmasından endişe ediyorlardı. Sovyetler için ise bu, Orta Asya'nın kırsal bölgelerindeki Müslümanların radikalizmi kucaklayarak onu ayrılıkçı ayaklanma için bayrak haline getireceklerine dair eski korkuyu yeniden canlandırıyordu. Daha da kötüsü bunun Sovyetlerin Afganistan'daki konumu isyancı Müslümanların baskısı altında aşınmaktayken vaki olmasıydı. Sovyet Politbürosu'nun 17 Mart 1979'daki olağanüstü toplantısında daha sonra ülkenin lideri olacak KGB yöneticisi Yuri Andropov yoldaşlarını sert davranmaya teşvik etti. Afganistan'ı hiçbir şart altında kaybedemeyiz dedi onlara. Birleşik Devletler de göz önüne serilmekte olan Afgan krizini takip ediyordu. Sovyet yanlısı rejimlerin aleyhine ayaklanmalara sık sık rastlanılmıyordu ve Afganistan'da böyle bir şey başlayınca CIA analistleri ajansın ona gizli destek vermesini telkin ettiler. Onların mantığına göre bu ayaklanma ne kadar uzun sürerse Sovyetler o kadar zayıflar ve Afganistan'a o kadar fazla kaynak akıtmak zorunda kalırdı. Andropov Moskova'da politbüroya hitap ederken CIA'da Afgan gerillalara yardım etmek için ilk planını çizdi. Bu CIA tarihinde açık arayla en geniş çaplı ve en pahalı olacak harekatın başlangıcıydı. Bazılarının gözünde bu harikulade bir başarı olmuştur. Bazıları ise izleyen olaylara bakılacak olursa, Birleşik Devletler için başta zafer olarak gözüken bu harekatın daha çok bir facia olduğunu düşünmektedirler. Bir gerilla hareketinin kuvvetli bir orduya karşı galip gelebilmesi için sınır ötesinde bir sığınağa ihtiyacının olduğu bilinen bir gerçektir. Orta Asya haritası Afganistan sınırı boyunca 1500'ü aşkın kilometre kıvrılan Pakistan'ın Afgan asiler için en akla yakın sığınak olduğunu açıkça göstermektedir. Yani eğer CIA isyancılara gizli yardım yollamak istiyorsa Pakistan'la anlaşma yapmak zorundaydı. Amerikalı liderler rejim değişikliği devrini biçimlendiren bir tarz tutturmaktaydılar. Söz konusu durumda Afganistan'ı Sovyetler Birliği'nden arındırarak zaferhanesine bir sayı kaydetme fırsatını gördüler. Bu zafere hevesli olan Amerikalılar eylemlerinin uzun vadedeki olası sonuçlarını asla tartmadılar. 1980'lerde Orta Doğu'da görev yapan CIA çalışanı Chuck Colgan, korkunç bir trajediyi, Vietnam Savaşı'nı yeni atlatmıştık ve özgüvenimiz yara almıştı diye açıkladı sonrasında. Sovyetlerin yayılmakta oluşuyla ilgili büyük bir öfke hissi hakimdi ve bizler savunma durumundaydık. Derken bu durumu tersine çevirebilmek için önümüze bir fırsat çıktı. Amerikalıların durup da bu müdahalenin neler doğurabileceğini düşünebileceği ilk an Pakistan'la uğraşmak zorunluluğunu gördükleri andı. Pakistan'ın demokratik düzeni 2 yıl önce General Ziya-ul-Hak'ın askeri darbe yaparak iktidarı ele geçirmesiyle alt üst olmuştu. Ziya kendini şevkle 2 hedefe adadı. Nükleer bomba inşa etmek ve kendi deyimiyle hakiki İslami düzeni zorla kabul ettirmek. Ardından tam da Amerikalılar onu dost olarak benimseyip benimsememeye karar verme aşamasındayken, azlettiği eski başbakan Zülfikar Ali Bhutto'nun idamını gerçekleştirdi. Böylece CIA'nın Afganistan projesi için en ihtiyaç duyduğu adamın, Selefi'nin idam emrini veren, kendi ülke sınırları içinde İslam'ın gerici bir çeşidini destekleyen ve dünyanın dört bir yanından ajanları vasıtasıyla kanun dışı nükleer malzeme ve teknoloji satın almaya çalışan askeri bir diktatör olduğu anlaşıldı. Amerikalıların Afganistan'daki ayaklanmayı kızıştırma kararlılıkları, Ziya'yı bağırlarına basmakla ilgili kuşkularından ağır bastı. Ziya ile yakınlık kurarak ülkesini bu ayaklanma için bir üste dönüştürmeye razı olup olmayacağını sordular. Olağan dışı bir dizi şart yerine getirilirse istekliydi. CIA'nın Afganlı isyancılara doğrudan doğruya silah yollamamasını, onun yerine silahları Pakistan'ın Servisler Arası İstihbarat Ajansı ISI aracılığıyla Afganlara ulaştırması gerektiğini söyledi. Ayrıca hiçbir Amerikalı Afganistan'a girmeyecek, gerilla komutanlarıyla iletişime girmeyecekti. ISI, CIA'nın parasını ve silahlarını kendi seçtiği liderlere ulaştıracaktı. CIA tüm bunları kabul etti. Afgan ayaklanmasını yönetme görevini alt yüklenici olarak Pakistan'a devretti. Afgan kampanyası zirvesindeyken ISI'nin genel müdürlüğünü yapmış olan General Hamid Gül, savaşın bitişinden sonra CIA kendi rolünü kesin olarak biliyordu dedi bir görüşmeciye. Harekatları bizim idare edeceğimizi biliyorlardı. Tüm hadiseden biz sorumluyduk ve onlar lojistik desteği temin edeceklerdi. Afganistan'a girmeyi bırak, bizim aşiret bölgelerimize seyahat etmeleri bile yasaktı. Öyle ki benim adamlarım, yani ISI adamları olmadan Afgan liderlerle konuşamazlardı bile. Bu anlaşma 1979 ortalarında yapıldığında Afganistan karışıklık içindeydi. Sonbahar başında iktidar bir zamanlar Kolombiya Üniversitesi'nde öğrenim görmüş olan komünist önder Hafızullah Emin'in eline geçmişti. Sovyetlere soğuk davranıyordu ve Kabil'de Amerikalı diplomatlarla görüşmeye başladığında Sovyet liderleri onları yüzüstü bırakmak üzere olduğundan endişelendiler. Politbüro 26 Kasım'da Kabil'e birlikler yollayıp Emin'i öldürerek daha dostane bir rejim dayatmaya gizlice karar verdi. Noel arifesinde binlerce Sovyet askeri Ceyhun Nehri'nde dubalar üzerine kurulu köprülerden geçerek Afganistan'a girdi. Diğerleri de Kabil'deki havaalanına indiler. Bunları sabahleyin tanklar takip etti. KGB komandolarından oluşan bir manga Emin'in sarayına dalarak onu öldürdü ve tahta yeni bir diktatör yerleştirdi. Afganistan artık sadece Sovyet yanlısı bir rejim tarafından yönetilmiyordu. Aynı zamanda da Sovyetlerin askeri işgali altındaydı. Washington'daki strateji uzmanları bunun ne anlama geldiğini çabucak kavradılar. Bu noktaya dek Sovyetler Birliği'ne karşı yapılan isyanlara sadece dolaylı olarak destek vermişlerdi. Şimdi ise Sovyetlerle doğrudan çarpışmak için bir fırsata sahiptiler. Başkan Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı Zbigniew Brzezinski, 2 gün içinde Afganistan'da Sovyet müdahalesi üzerine düşünceler başlıklı bir not hazırladı. Afganistan'daki direnişin devam etmesi şarttır. Yani paranın yanı sıra isyancılara silah sevk edilmesi ve bir takım teknik tavsiyelerde bulunulması gerekir. Bunu mümkün kılmak için hem Pakistan'a güvencemizi tazelemeli hem de onu isyancılara yardım etmeye teşvik etmeliyiz. Bu Pakistan'a yönelik politikamızı yeniden gözden geçirmemizi, ona daha fazla garanti vermemizi, silah yardımında bulunmamızı ve ne yazık ki nükleer sınırlama politikamızın Pakistan'a yönelik güvenlik politikamızı belirlemeyeceğine dair bir karar gerektirecektir. Nihai hedefimiz Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesidir. Bunu başaramasak da Sovyet müdahalesinin bedelini mümkün olduğunca yüksek hale getirmeliyiz. Carter da 1981'de onun yerine geçen Ronald Reagan da bu stratejiyi benimsediler. Reagan göreve başlamasından kısa süre sonra Pakistan'da Birleşik Devletler'in General Ziya'nın günahlarını görmezden gelerek onu stratejik müttefiği olarak kabul ettiği bir anlaşma yaptı. Pakistan'a 1980'ler boyunca toplamda 6 milyar doları aşan Amerikan yardımı aktı. Aynı şekilde Mücahit denilen Afganlı isyancılara yapılan yardım 1981'de 30 milyon dolardan 1984'te 200 milyon dolara yükseldi. Bunun neredeyse her kuruşu, neredeyse her silah ve kurşunla beraber önce ISI'ye naklediliyor, buradan onun yeğlediği komutanlara devrediliyordu. ISI doğal olarak Amerikan yardımını Pakistan tesirine en açık olan savaş ağalarına iletiyordu. Ziya'nın radikal İslam'a olan bağlılığını paylaşanları özellikle tercih ediyordu. Amerikalılar mutlu mutlu seyrederken ISI onların yüz milyonlarca dolarını uyuşturucu ticaretinden servet kazanan, Afganistan'ı saf Müslüman bir devlete dönüştürmenin hayalini kuran ve takipçilerine Amerika'ya ölüm diye azgınca bağırdıkları tezahüratlarda öncülük etmeyi seven, amansız bir hırsa sahip komutan Gülbettin Hikmetyar gibi halkı cahil bırakma yanlısı olan derebeylere yolladı. Afgan komutanları arasında Hikmetyar karşıtı milliyetçilik ve modernleşme değerlerine önem veren bir tek şahıs varsa o da Abdülhak'tı. Önde gelen bir Peştun ailesinin oğlu olan Hak, Kabil'deki rejime karşı gerilla saldırıları düzenlediği için 1978'de hapse atıldığında sadece 20 yaşındaydı. Ailesi onu rüşvetle hapisten kurtardı ve Sovyetlerin 1979 sonundaki işgalinin ardından yeniden savaşa döndü. Bu kez daha geniş kapsamlı olarak. Aralarında Kabil'deki büyük bir Sovyet silah deposunun, kısa süre ardından da 200 araçlık bir Sovyet konvoyunun yok edilmesinin de olduğu birkaç muazzam başarı elde etti. Ancak Amerikan cömertliğinin bir kısmından yararlanma ricaları yanıtsız kaldı. Hem ISI hem de CIA onu fazla bağımsız bulmaktaydı. ISI onu ayrıca fazla laik ve batıcı buluyordu. 1985'te ISI'nin ona destek olmayı reddetmesinden bıkan Hak davasını Washington'a götürdü. İçlerinde onu olağanüstü ve fevkalade etkileyici olarak nitelendiren Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert McFarlane'in ve Reagan'ın da olduğu çok sayıda güç sahibi Amerikalıyı elektrik çarpmışa çevirdi. Fakat Pakistan'a döndüğünde Washington'da konuk edilmesinin hiçbir şeyi değiştirmemiş olduğunu gördü. General Ziya onunla görüşmeyi reddediyordu. 1986'da İslamabad'a gelen ve savaşın Amerikalı yöneticisi mevkiine gelen CIA merkez şefi Milt Bearden'in gösterişçi olduğunu söyleyerek onunla dalga geçti ve ona Hollywood Hak adını taktı. Ona daha farklı bir gözle bakanlar da vardı. Çağdaş Afgan savaşlarının tarihçesini tutan seçkin gazeteci Ahmet Raşit, Hak'ın çok farklı geçmişlerden insanlarla etkili bir ağ kurmuş olan pek karizmatik bir lider olduğunu söylemişti. Dışişleri Bakanlığı'nın Afganlı isyancılar için özel elçisi Peter Thompson bile CIA'nın Hikmetyar gibi haşim bir kökten dinciye destek verip de sırf kendi bölgesine değil bütün Afganistan'da devasa desteğe sahip bir rakibi geri çevirerek aptallık ettiğine inanmaktaydı. Başlıca sav şuydu. Hikmetyar en iyi savaşçı ve en iyi teşkilata sahip olandı. Tabii ki Pakistanlı ISI onu kayırıyor, çoğu silah ona gidiyordu. Ancak Afganların çoğu tarafından dışlanmıştı ve sevilmiyordu. CIA Abdül'ü tecrit etti ve onun için silah temin etmemeye başladı. Gizlice onun kendi reklamını yaptığı, Hollywood Hak olduğu ve ülke içinde pek de yandaşa sahip olmadığı söylentilerini yaydı. 1980'lerin başlarında Reagan ile en yakın danışmanlarından birkaçı Afgan gerillaların yeterince para ve silahla Kızıl Ordu'yu yenebileceğini, ülkelerini Rusların Vietnam'ına çevirebileceğine inanmaya başladılar. Bu kampanyayı finanse edebilmek için kimsenin aklına gelmeyecek bir ortak seçtiler: Suudi Arabistan. Suudiler zaten Pakistan'a epey bulaşmışlardı. Hem yoksul Pakistanlıların hem de Afganlı mültecilerin eğitim göreceği dini okullar açması için Ziya'ya büyük miktarda para yollamışlardı. Bu okulların İslam'ın sırf Sofu Vahabi mezhebini öğreteceğinden ve öğrencilerin tarih ya da fen gibi yozlaştırıcı derslere mazur kalmayacağından emin olmak için yüzlerce molla, hafız ve hoca yolladılar. Suudi Arabistan kritik bir petrol tedarikçisi olarak Birleşik Devletler'le yakın bağlara sahipti. Başkan Reagan 1984'te bu dostluktan yararlanarak Afganistan için Suudi Kraliyet ailesinden yardım istedi. Suudiler bu talebi kabul etmenin Pakistan'daki dostları Ziya'yı kuvvetlendirmek, Afganistan'daki radikal amaçlara hizmet eden toplulukları desteklemek ve aynı zamanda Washington'ın dostluğunu kazanmak için iyi bir yol olduğunu hemen fark ettiler. Afgan isyancıları Amerikalılarla aynı miktarda yardım yapmayı kabul ettiler. Bu karar Reagan'ın gerilla savaşına muazzam miktarlarda para akıtma hevesiyle birleşince bir istihbarat ajansı tarafından hazırlanmış en geniş kapsamlı ve pahalı operasyonlardan biri ortaya çıktı. Siyah Afgan gerillalara 1986'da 470 milyon, bir sonraki sene ise 630 milyon dolar yolladı ve Suudiler bunun tümüne aynen ayak uydurdular. O zamanlar kimsenin hayal bile edemeyeceği şekilde dünyayı yeniden biçimlendirecek olan vahşi kuvvetler, bu dönemde kanun hakimiyetinden uzak Pakistan-Afganistan sınır bölgesinde hayat buldular. Her ne kadar bu projeyle ilgili geçmişin sayfalarında göze çarpan ilk şey devasa boyutları olsa da, veçelerinden bir diğeri daha da olağan dışıydı. Birleşik Devletler Afgan gerillalara devasa miktarlarda para yollamasına rağmen bu faaliyetin ödülünü kimin alacağına karar vermeden ne rol oynadı ne de oynamayı istedi. Bu iş Washington'dan çok daha farklı hedeflere sahip olan Pakistan'a bırakılmıştı. Pakistan her biri çeşitli seviyelerde kökten dinci ve batı karşıtı olan 7 Afgan grubunu destekliyor, bir yandan da solcu, laik ve milliyetçi olan diğerlerini baltalamaya ya da yok etmeye çalışıyordu. Laik bir Afgan bu dönemde Allah aşkına diye Amerikalıları uyardı. Kendi katillerinizi finanse ediyorsunuz. Afgan savaşı hız kazanırken dünyanın ilgisi artmakta olan uluslararası terörizmin tehdidine odaklanmaya başlamıştı. Hava korsanları Beyrut'ta bir yolcu uçağını kaçırarak içinde buldukları bir Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri dalgıcını öldürdüler. Birkaç ay ardından Filistinliler yolcu gemisi Akille Loro'yu kaçırdılar ve yaşlıca bir Amerikan Yahudisi yolcuyu öldürdüler. Silahlı kişiler Viyana ve Roma'daki El Al Havaalanı bankolarını saldırarak 19 kişiyi öldürdüler. Lübnan'da CIA merkez şefi kaçırıldı ve ölene kadar işkence gördü. Diğerleri yarım düzine Amerikalı rehin aldılar ve onları uzun süre tutsak olarak alıkoydular. Birleşik Devletler'de basının yoğun ilgisini gören bu olaylar, Amerikalı önderleri Amerikan karşıtı terörün kökenleri üzerinde durmaya yöneltebilirdi. Eğer böyle olsaydı Afganistan'da savaşacak kökten dinci birlikleri eğitip teşkilatlandırmanın ne denli iyi bir fikir olduğunu merak edebilirlerdi. Fakat Washington'da ancak çok az sayıda kişi, Orta Doğu'dan çıkıp gelen taze bir terör dalgasının etkisiyle hala yalpalamakta olan Birleşik Devletler'in, daha sonra daha da dehşet verici bir dalga başlatacak olan savaşçıları şekillendirmekte olduğunu görebiliyordu. ISI'nin isyancı Afgan ordusunu oluştururken verdiği kararların içinde etkisi en kapsamlı olanı, diğer Müslüman ülkelerden militanlar devşirmekti. Gönüllü olanların pek çoğu Afganistan'a gelip kafir Sovyet işgalcilere karşı cihada katılarak mübarek bir şey yapabileceklerine inanan radikallerdi. Pakistan'daki CIA destekli kamplarda sabotaj, pusu kurma ve saldırının çağdaş teknikleriyle keskin nişancı tüfeğinden saatli bombaya kadar çeşitli silahların kullanım eğitimini aldılar. Suudi milyoner Usame Bin Laden bu mühitte yetişenler arasındaydı. Bin Laden 1980'lerin başlarında 20'li yaşlarının ortalarındayken Afganistan'a gelmiş, bir gerilla savaşçısı olarak birkaç ay hizmet vermişti. Bir süre sonra ISI'yi ona daha mühim bir görev vermeye ikna etti. Afganistan'a gelen yabancı militanları karşılayarak onları eğitim kamplarına sevk etme işine başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen mücahitlerle tanışmaya hevesli biri için bu ideal bir konumdu. ISI yöneticisi General Gül, bu azimli gençlerin getirildiği farklı Müslüman ülkelerin sayısı en az 28 dedi savaş bittikten sonra. Kanımca oraya katılan Pakistanlıları da sayacak olursanız Afganistan'a en az 50 bin genç adam gitmiştir. Yavaşça ve kaçınılmaz bir şekilde devasa kaynaklar sayesinde isyan gittikçe kuvvetlenmekteydi. Nihayet Kızıl Ordu'ya resmen meydan okuyabileceği noktaya erişti. Yeni Sovyet lideri Mihail Gorbaçov, 1986'da Politbüro'ya bu savaşın pansuman yapılması gereken kanayan bir yara olduğunu söyledi. Aynı senenin sonunda 8 bin Sovyet askerinin yurda geri çağrıldığını açıkladı. Komünist Afgan lider Muhammed Necibullah'ın rejimini sağlama almak için elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra nihayetinde tüm askerlerini ülkeden çekti. Son Kızıl Ordu birimleri 15 Şubat 1989'da Ceyhun Nehri üzerinden Sovyet topraklarına geri döndüler. Sovyetler açısından bu serüven katıksız bir facia olmuştu. Kendi kayıtlarına göre bedeli neredeyse 100 milyon dolar ve 15 bin askerin canıydı. Ayrıca hesaplanamaz boyutlarda uluslararası itibar ve stratejik güç kaybetmişlerdi. Sovyetler Birliği birkaç yıl içinde dağıldı. Afganistan'da yaşadığı yenilginin çöküşünü hızlandırmada payı vardır. Bu savaşta Sovyetlerden daha fazlasını kaybeden biri varsa bu kesinlikle Afgan halkıydı. Yabancı bir kuvvetin işgalinden kurtarılmışlardı ancak bunun bedeli akıl almaz sarsıcılıktaydı. 1980'lerde 1 milyon Afgan hayatını kaybetti. 3 milyonu ise sakat kaldı. 5 milyonu komşu ülkelerdeki mülteci kamplarına kaçtı. Daha önce Afganistan'da gerçekleşen hiçbir savaş bu kadar yıkıcı bir fiziksel ve ruhsal miras bırakmamıştı. General Ziya 1988'de bir uçak kazasında öldü ve dolayısıyla zaferin kazanıldığına şahit olamadı. Ancak Pakistan savaştan gücü büyük ölçüde artmış olarak çıktı. Orta Asya'da liderleri iktidara getirebilecek siyasi güce sahip Birleşik Devletler'in iş ortağı ve Afganistan'ın fiilen efendisi haline gelmişti. Belki daha da önemlisi nükleer programı üzerinde Birleşik Devletler'den şikayet gelmeksizin çalışabileceği 10 yıllık paha biçilmez bir vakit kazandı. Sovyet yenilgisi en çok Amerikalıları heyecanlandırmıştı. Onlar için bu savaş Afganistan veya başka herhangi bir şey değil, sadece Sovyetler Birliği ile savaşmak demekti. Galip gelmekle azami ve tahayyül edilemez hedeflere ulaştılar. Milt Bearden, Langley'e kendisini ve diğer birçok Amerikalının bu galibiyet karşısında hissettiği gururu ifade eden iki kelimelik bir telgraf gönderdi. "Biz kazandık," diyordu telgraf. 26. ayrımın sonu. Sayfa 355.